Ayrım 5. Şeker Kaynana. Girit Masalları. Maria Amariotu. Sayfa 73. Ana, Oğul ve Azrail. Bir zamanlar oğlu hasta bir kadın varmış. Kadın oğlunun ölmesinden korkuyor ve şöyle diyormuş: Yanis'im, sen öleceğine ben öleyim. Birkaç zaman sonra Yanis'in bir arkadaşı onu ziyarete gelmiş. Yanis'in annesi onun yanında da aynı sözü söylemiş: Yanis'im öleceğine ben öleyim. Kadın odadan çıktıktan sonra arkadaşı, annen seni ne kadar çok seviyor olmalı demiş Yanis'e. Evet, ama Azrail gerçekten gelirse o zaman da böyle der mi acaba? Arkadaşı, deneyelim ister misin demiş. Evet, yapalım. Böylece Yanis arkadaşına bir karga bulmasını söylemiş. Arkadaşı kargayı bulmuş ve Yanis'in annesinin evde bulunmadığı bir zamanda kargayı dolapta saklamışlar. Annesi eve geldiğinde Yanis ona şöyle demiş: Anne, Azrail geldi. Bunu da nereden çıkarttın şimdi çocuğum? Ah anne, Azrail geldi diyorum sana, öleceğim işte. Sen öleceğine Yanis'im, ben öleyim. Dolabın içinde oturuyor anne Azrail. Anne, o dolabın içinde. Kadın oğlunun yanıldığını göstermek için gidip dolabı açıvermiş. Karga huş diye kadının üstüne atılmış. Kadın korkuyla geriye kaçıp bağırmış: Evet Yanis'im, Azrail orada. Dul kadın. Birkaç arkadaş oturuyorlarmış. Akıllarına bir oyun oynamak gelmiş. İçlerinden biri ölmüş gibi yapacakmış. Ötekiler de hiç bozuntuya vermeden onun cenazesini kaldıracaklarmış. Hepsi sadece oyun. Dedikleri gibi de yapmışlar ve ağlana sızlana, üzgün üzgün arkadaşlarının tabutunu mezarlığa doğru götürmeye başlamışlar. Yolda bir incir ağacının yanından geçerlerken, ölü numarası yapan adam ağacın bir dalına tutunup ayağa kalkmış. Aradan yıllar geçmiş. Ölü numarası yapan adam bu sefer gerçekten ölmüş. Karısı onun için ağlıyormuş. Cenaze aynı incir ağacının yanına yaklaştığında dul kadın seslenmiş: Dikkat! İncir ağacına çok yaklaştırmayın, yoksa yine kalkar döner. Dul Papadia. Eskiden bir papaz ölüm döşeğindeyken Papadia'ya sorarlarmış: Tekrar evlenmek istiyor musun? Onu dünyevi olarak mı gömelim, yoksa papaz olarak mı gömelim? Genç bir papazın ölümü üzerine yine karısına sormuşlar: Tekrar evlenmek istiyor musun? Onu dünyevi olarak mı, yoksa papaz olarak mı gömelim? Kadın hiç tereddüt etmemiş: Onu mutlaka dünyevi olarak gömün. Kıtlık. Bir zamanlar bir keşiş varmış. Ona bir farecik eşlik edermiş. Keşiş onu ekmek kırıntılarıyla beslermiş. Fare iyice evcilleşmiş. Günlerden bir gün fare ortadan kaybolmuş. Keşiş onu her yerde aramış ve merak etmiş. Çok geçmeden fare ansızın yine ortaya çıkmış. Keşiş sormuş: Zavallı farecik, bu kadar zamandır nerelerdeydin? Seni çok özledim. Fare cevap vermiş: Biz bütün fareler kıtlık gelen bir şehirdeki belli bir yere çağrıldık. Ama her şey düzeldiğinde bütün fareler orayı terk edip yine geldikleri yere dönmüşler. Ve böylece farecik de keşişine dönmüş. Aziz Anna'nın hikayesi. Rahmetli babama günün birinde Viyanlı'lı bir Türk rastlamış ve ona: Hacı Nikolaki demiş, Katopevko'daki kiliseyi kimin adına takdis ettiniz? Aziz Anna adına demiş babam. Bir Hristiyan olarak ona hürmet etmelisin Hacı Nikolaki, ona hepiniz hürmet edin. Çünkü biz bir gün kiliseyi yıkmak için yola çıkmıştık. Uzaktan kapısını gördük ve kapının önüne kadar gittik. Kiliseye girmek istiyorduk. Tam o sırada kapı yok oldu. Karşımızda sadece dümdüz bir duvar vardı. Dönüp oradan uzaklaştık ve arkamıza baktık. Kapı yine görünüyordu. Yine döndük, oraya vardığımızda yine duvarla karşılaştık. Bunun ne anlama geldiğini anladığımızda kiliseyi yıkmaktan vazgeçtik. Dipnot: Bu olay 1870'ten önce Aziz Anna Kilisesi'nin bulunduğu Katopevko, Viyano'da olmuştur. Kumeriakolu Aziz Nikolaos. Kumeriako'da Aziz Nikolaos Kilisesi vardır. Türklerin zamanında bu kilise camiymiş. Caminin hocası sabah ezanı için şafak sökmeden oraya giderken, Aziz Nikolaus'un kutsal buhurdanlığından dumanlar çıkarak oraya geldiğini, dua okuduğunu ve tekrar uzaklaştığını görürmüş. Aziz Nikolaus hocaya camiye girmemesini ve ezan okumamasını söyler. Bütün cemaati oradan uzaklaştırmasını istermiş. Hocayı bir korku almış. Türklerin hepsi caminin önünde toplanmadan içeri giremez olmuş. Aziz Nikolaus bir gün hocaya eğer bırakıp gitmezse iki çocuğunun da öleceğini söylemiş. Gerçekten de hocanın çocukları bir biri ardına ölmüşler. Hoca bunun üzerine camiyi terk edip gitmiş. O gidince yerine hoca Molla Mustafa gelmiş ve ezanları okumaya başlamış. Bir süre sonra onun da evlatlığı Necla hastalanmış. Daha sonra bir ayaklanma olmuş ve Türkler Spinalonga'ya kaçmışlar. Her şey yatıştığında da mülklerini satmak için geri gelmişler. Çünkü Hristiyanlar onların zeytin ağaçlarını kesmişlermiş. Bu arada Hristiyanlar Sen Nikolaos Kilisesi'ni açmışlar, kutsamışlar, ikonalar ve diğer şeylerle donatmışlar. Buranın ilk hocasını bulup onu kiliseye götürmüşler ve ikonaları göstermişler. Hocadan kendilerine ona burayı terk etmesini ve ezanları okumamasını söyleyen Aziz'in ikonasını göstermesini istemişler. Hoca hiç tereddüt etmeden derhal Aziz Nikolaos'un ikonasını göstermiş. Dipnot: bu olay 1898-99 yılında Chumeriaco, Mirambello'da vuku bulmuştur. Bu hikayeyi Bayan Eleni Ikonomakya anlattı. Benim Manulam çok daha gençti ve biraz okul eğitimi vardı. Hikayenin devamı da ondandır. Çevirenin notu: Türkler o zaman Yunanistan toprakları üzerinde hüküm sürerken ekonominin tümü ellerinde olduğundan Yunanlılar geçinme imkanı bulamamış olmalılar. Aziz Nikolaos bu duruma karşı çıkmış olmalı. Çünkü halkı sefalete itenlerin, geçim imkanı sağlamayanların ve bağışta bulunmayanların ibadetinin kabul olunmadığının İslam'da da yeri vardır. Aziz Nikolaos da ezanların okunmamasına ve Müslümanların bu konuyu düşünmeleri gerektiğini istemiş olmalı. Yahudiler ve ebe. Bir defasında bir Yahudi kadının doğum vakti gelmiş. Doğumun zor olacağı hesap edildiğinden akraba ve yakınları ona yardım etmesi için ebeyi çağırmışlar. Dilekleri aynen şöyleymiş: Ana, Maria'nın anası, söyle kızın ebeye, onun oğlu İsa'ya söylesin, gelsin de kurtarsın annenin ve çocuğun canlarını. Çocuk sağlıklı olarak dünyaya gelmiş, anne de kurtulmuş. Doğumdan sonra akraba ve yakınları eve girmişler. Sonra bir sopayla evin arka kapısında durmuşlar ve şöyle demişler: Haydi çık dışarı Meryem'in oğlu. Allah'ın gücü. Deniz kenarında bir manastırda keşişler yaşardı. Yakında bir de ada vardı. Orada ekin ekerlerdi. Adaya gitmek istedikleri zaman kisvelerini yayar, onlara bir kayık gibi binip adaya giderlerdi. Mart ya da Nisan ayıydı. Keşişlerden biri, adaya ekini görmeye gidiyorum dedi. Gidip kisvesini yaydı, üstüne oturdu ve adaya gitti. Orada şöyle bir dolaştı ve şöyle dedi: Sevgili Allah'ım, sana şükürler olsun, ekin iyi duruyor. Sadece birazcık suya ihtiyacı var. Gezintisi bitince tekrar sahile geldi. Manastıra dönmek için kisvesini suya yaydı. Ama kisve battı. Geri dönemedi ve adada kalmaya mecbur oldu. Akşamleyin başrahip diğerlerine sordu: Başına bir şey mi geldi acaba, neden geri dönmedi? Yarın gidip bakacağım. Başrahip sabahleyin kisvesini yayar, adaya gelir ve orada rahibi bulur. Dün akşam neden dönmedin? Gezdim, ekini gördüm. Sonra gidip kisvemi yaydım ama battı. Başrahip, nasıl bir günah işledin diye sorar. Hiçbir şey yapmadım. Yine de günah işlemiş olmalısın, yoksa kisven batmazdı. Ben günah işlemedim, ben sadece ekin iyi duruyor, ancak birazcık suya ihtiyacı var dedim. Başrahip kisvesini yaydı. İkisi de üzerine çıktılar ve salimen manastıra geldiler. Orada başrahip diğer rahipleri toplayarak onlara şöyle der: Fırını yakın. Ötekiler buna bir anlam veremezler. Fırında ne oluyor, hamur yoğurmadık ki niye fırını yakalım diye düşünürler. Ve onu iyice ısıtın der başrahip. Rahipler fırını yakarlar ve iyice ısıtırlar. Başrahip bir avuç dolusu arpa alır ve fırının içine serper. Sonra rahiplere şöyle der: Fırını dışarıdan iyice tutkallayın ki ateş sönmesin. fırını tutkallarlar. Ertesi gün başrahip fırının başına bütün rahipleri toplar. Fırını açarlar ve arpaları sarı olgun başaklarıyla biçilmeye hazır bir halde bulurlar. Başrahip şöyle der: Allah yağmur da yağdırmadı ama bu arpa nasıl olgunlaştı? Hadi biçin bakalım. Haydutlar. Bir zamanlar iki haydut varmış. Yolları bir manastırın önünden geçerken biri diğerine, "Niçin içeri girmeyelim?" demiş. Diğeri de kabul etmiş ve manastıra girmişler. Bir süre sonra biri diğerine, "Yolumuza devam etmeyecek miyiz?" diye sormuş. "Sen çık, ben birazdan gelirim," demiş öteki de. Haydut çıkmış. Diğerini beklemiş ama bakmış gelen giden yok. Onu mutlaka yakalamışlardır. İyisi mi ben gideyim diye düşünmüş ve oradan uzaklaşmış. Manastırda kalan haydut, keşişlerden birkaç gün onlarla birlikte kalmasına müsaade etmelerini istemiş. Onlar da müsaade etmişler. Birkaç gün sonra kendisine bir hücre vermelerini rica etmiş. Ona bir hücre vermişler. Hücresinde yalnız kalmış. Gece gündüz suçlarını affetmesi için Tanrı'ya dua etmiş. Yastığı her gece gözyaşlarıyla ıslanıyormuş. Birkaç yıl sonra onu bırakıp giden haydut ölmüş. Manastırda kalmış olan haydut diğerinin ölümünü duymuş ve onun için dua etmiş. Onun nasıl bir halde öldüğünü merak ediyormuş. Bir gece haydut ona görünmüş ve şöyle demiş: "Ne görmek istiyorsun, ne duymak istiyorsun, ne gözlerinle görmeye ne de kulaklarınla duymaya dayanamazsın. Burnunla mı koklamak istiyorsun? Bu da bir işkence olacak sana." Hayduttan yayılan pis kokudan manastır ıssızlaşmış. Pis koku 40 yıl o manastırda kalmış. Cehennemin kokusuymuş bu. Bir süre sonra başrahip de ölmüş ve manastır boş kalmış. Hikaye böyle. Manastırın bahçıvanı. Bir akşam bir manastırın rahipleri oturmuş sohbet ederlerken şöyle demişler: "Keşke bu manastırda bize yardım edecek ve işimizin birazını hafifletecek bir oğlan çocuğu olsaydı." Ertesi sabah manastırın kapısında bir oğlanın oturduğunu görmüşler ve ona sormuşlar: "Burada ne arıyorsun?" Çocuk onları yanıtlamış: "Ben bir öksüz çocuğum ve nereye gideceğimi bilmiyorum. Bir parça ekmek yiyebilmem için beni kabul edebilir misiniz?" Delikanlıyı kabul etmişler. Delikanlı rahipleri sevindirecek kadar becerikli ve çalışkanmış. Rahipler ona okuma ve yazma da öğretmişler. Büyümüş ve adam akıllı bir işçi olmuş. Öyle çalışıyormuş ki dağlık arazileri tarım yapılabilecek hale getiriyormuş. Toprağı işliyor, ağaç dikiyor ve bahçeler yapıyormuş. Yaptıklarını göstermek için bir gün rahipleri çağırmış. Başrahip gitmek istememiş ama rahiplerden biri, "Ben gidip her şeye bir bakayım," demiş. Delikanlıyla birlikte oraya gitmiş. Her tarafı dolaşmışlar. Ağaçlar üzerindeki meyve yükleriyle yerlere eğiliyorlarmış. Son olarak delikanlı rahibe diğerlerinin arasında duran ve hiç meyvesi olmayan bir ağaç göstermiş. Rahip şöyle demiş: "Ne güzel bir ağaç ama ne yazık ki meyvesiz." "İşte bu ağaç sensin," demiş delikanlı. "Gidip evlenmeli, çocuklar yapmalı ve diğer ağaçlar gibi olmalısın." Delikanlı rahibi evlenmeye ikna etmiş. Evlenmesi gereken kızı biliyormuş. Rahibin gelecek cumaya evlenebilmesi için mahsulü harman edip öğüteceğini söylemiş. "Her şeyi tedarik edeceğim," demiş. Aynı köyde dilsiz bir adam yaşarmış. Delikanlı harmanı getirirken bu adam onu takip etmiş. Delikanlı ansızın yüklü hayvanları bir kenara çekip durdurmuş ve oradan uzaklaşıp yerin altında bir yerde kaybolmuş. Onun ardından giden dilsiz adam, delikanlının başkalarınca karşılandığını, etrafının sarıldığını ve delikanlının onlara, "Pazar günü evlenecek, ürünü değirmene götürüyorum," dediğini duymuş. Pazar günü gelince rahip bir defa daha ayin yönetmek istemiş. Çünkü evlendiği zaman artık bunu yapamayacakmış. Bu arada tekrar konuşabilmeye başlayan dilsiz bütün köyü kapı kapı dolaşıp şöyle diyormuş: "Siz Hristiyanlar, yarın kiliseye gidin, hiç kimse kalmasın." Sonra kilisenin zangocuna gidip şöyle demiş: "Gerekli olan her şeyin kilisede bulunmasını sağla. Buhur, mum, su ve ateş getir. Çünkü kapıları kapattıracağım." Pazar günü tören başlayınca delikanlı ilahiler okumuş. Çünkü aynı zamanda kilise şarkıcısı olarak da görev yapıyormuş. Papazın "Seni kutsarım" ilahisini söyleyeceği vakit gelmiş. Diğer bütün şeyler söylenip bitmişmiş. bu ilahiye sıra geldiğinde şarkıcı normal olarak dışarı çıkar. Delikanlı da normal olarak kapıya yönelmiş ama kapı kilitliymiş. Bu tersliğin nereden kaynaklandığını anlamaya çalışarak, "Bir şey mi unuttuk?" diye seslenmiş. "Burada, içeride," diye cevap vermişler. "Ateşe ihtiyacımız var," demiş. "Ateşimiz de var," demişler. Papaz yeniden "Seni kutsarım"ı okumaya başladığında kilisede gök gürlemesine benzer şiddetli bir ses duyulmuş. Dışarı çıkarlarken rahip sormuş. "Bu gök gürlemesi de neydi?" "Delikanlıya sormalısın," demişler. "Delikanlı nerede?" Delikanlıyı ne gören varmış ne de işiten. Delikanlı çatlamışmış. O zaman rahip kendisini aldatanın şeytan olduğunu anlamış ve pişmanlıkla manastıra geri dönmüş. Daha sonra ağaçların bulunduğu tarlaya gitmişler. Ama orada sadece kayalık bir arazi ve işlenmemiş bir toprak varmış. Her şey eskiden olduğu gibiymiş. Çünkü delikanlı diğer şeytanlarla işbirliği yapmışmış ve şeytanlar oraya gidip tarlaları taşlar ve kayalarla dolduruyorlarmış. Dipnot, Katolik Yunan Kilisesi'nde rahiplerin evlendikleri takdirde saflıklarının bozulacağına inanılmaktadır. Çevirenin notu. Ana, bir zamanlar çocuğu olmayan bir kadın varmış. Allah'a yalvarıp yakarır ve şöyle dermiş. "Sevgili Allah'ım, yılan da olsa bir çocuğum olsun ne olur?" Allah onu duymuş. Kadın bir çocuk sahibi olmuş. Bu bir yılanmış. Büyüdüğünde yılan bu, tabii ki ormana kaçmış. Birkaç zaman sonra ormanda yangın çıkmış ve yılan yanmış. Kadın bunu duyunca ağlamaya başlamış. Bir yandan da şöyle diyormuş. "Ah, hiç benim yılanımın da yanması mümkün mü?" O bir anneymiş işte. Dul ve Keşiş. Bir zamanlar üç kızı olan bir dul kadın varmış. Çok yoksullarmış. Yaşayabilmek için her gün başkaları için çalışırlarmış. Her pazar ve tatil günlerinde dul kadın kapısını kapatır, çamaşırlarını yıkar ve yamarmış. Çünkü haftanın diğer günlerinde günlük ekmeklerini çıkarmak için başkalarına çalışırlarmış. Evlerinin karşısındaki dağda bir keşiş yaşarmış. Keşiş gökten gelen ve her akşam bir evin üzerine aydınlatan bir ışık görürmüş. Keşiş bunun ne anlama geldiğini bilmek istermiş. Böylece bir gün dağdan aşağı inmiş ve üstüne ışık düşen evi bulup sahibesi olan kadınla konuşmuş. Ona sormuş. "Kızım nasılsın? Neyle geçinirsin? Çocukların var mı?" "Üç kızım var. Fakir bir kadın olduğumdan bütün hafta boyunca başkaları için çalışmaya gidiyoruz. Pazar günleri kendi çamaşırlarımızı yıkıyor ve yamıyoruz." "Ama hiç olmazsa pazarları yapma kızım," demiş keşiş. "Cumartesileri kendi işini yaparsın, pazar günleri de çocuklarınla birlikte dinlenirsin." Kadın keşişin bu tavsiyesini dinlemiş. Elbiselerini cumartesi günü yıkayıp yamamış. Pazar günü dışarı çıkıp komşularıyla beraber oturmuş. O güne kadar her pazar kapısını kapatıp içeride iş yaptığından hiç dışarı gitmemişmiş. Akşamleyin keşiş dul kadının evine ışık düşmüş mü diye bakmış ama ışık yokmuş. Yine kalkıp köye inmiş ve kadına şöyle demiş. "Dün ne yaptın kızım? Sana dediğim şeyi yaptın mı?" "Öyle yaptım. Dün akşam dışarı çıktım ve diğer kadınların yanında oturdum." "Ya komşularınla ne konuştun?" "Sohbet ediyorduk. Bir ara yanımızdan bir kız geçerken onun dünyaya gizlice bir çocuk bile getirmiş olduğunu söylediler." O vakit keşiş dul kadına şöyle demiş. "Kızım sen yine alıştığın gibi, bildiğin gibi yap. Pazar günü de olsa kapını kapat, işini yap. Dedikodu yerine faydalı bir işle uğraş." En iyi anne. Bir defasında yeryüzünde yavrusu olan bütün hayvanları toplamışlar. İnsanın dişisini de, çünkü o da bir hayvandır. Bir ateş yakmışlar ve bütün hayvanların yavrularından bir tanesini ateşe atmışlar. Annelerin hiçbiri yavrusu için kendini ateşe atmamış. Sonunda bir tayı da ateşe atmışlar. Yavrusunun yandığını gören kısrak da ateşin içine dalmış ve yavrusuyla birlikte yanmış. Böylece atların yavrularını diğer bütün canlılardan daha çok sevdiğini anlamışlar. Taş ocağı işçisi. Bir zamanlar bir taş ocağı işçisi varmış. Çok iyi bir adammış. Canla başla çalışırmış ve çok misafirpervermiş. Günün birinde keşişin biri onun evine misafir olmuş ve taş ocağı işçisinin misafirperverliğini yaşamış. onun ne kadar iyi bir insan olduğunu ve yabancılara nasıl ihtimamla ikramda bulunup hizmet ettiğini görmüş. Keşiş Allah'tan bu iyi adamı zengin yapmasını istemiş. Allah ona belki uykusunda şöyle demiş: "Çünkü Allah ne kadar aziz olursa olsun hiç kimseyle konuşmazmış. Ona zenginlik verirsen bozulmaya başlar." Keşiş adama kefil olmuş. Çünkü fakirliğinde bu kadar iyi olan bir adamın zenginliğinde daha da iyi olacağını düşünüyormuş. Taş işçisi günün birinde taşları kırdığı yerde altınla dolu bir tencere bulmuş. Bununla kendine bir saray yaptırmış. Sonra kapıya bir bekçi koymuş ve hiç kimsenin içeri girmesine müsaade etmemiş. Bir süre sonra keşiş onu ziyaret etmeye gelmiş. Ama bekçi onu içeri bırakmamış. Keşiş kendisini içeri bırakması için bekçiden ricalarda bulunmuş. "Efendinle bir konuş bakalım. O kimseyi kabul etmez." Keşiş Tanrı'nın adamı bırakmayacağını sanmışmış. Ama işte terk etmişmiş. Keşiş Tanrı'ya adamı tekrar eskisi gibi fakir düşürmesi için dilekte bulunup dua etmiş. Bir süre sonra adam zenginliğini kaybedip tekrar fakir düşmüş ve iyi bir insan olmuş. 5. ayrımın sonu, sayfa 96.